Ayrım 52. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 440. Zerrin Ozan'la tanışınca kendisi gibi yalnız yaşayan ve belki birini buluruz umuduyla paraya kıyıp Trabzon'a yılbaşı balosuna gelen arkadaşlarıyla aynı masada oturmadı. Üç kız çok kötü bir yılbaşı geçirdiler. Kimseyi bulamadıkları gibi Zerrin daha ilk dakikada bulup yanlarına hiç uğramadığı için acayip bozulmuşlardı. Otelin fix menü yemeklerini de beğenmemişler, program yapan sanatçılar onların masasına uğramamış, şık bir otelde yılbaşı geçirmek için ödedikleri dünya kadar para ziyan olmuştu. Ertesi gün sanki bütün bunların suçlusuymuş gibi Zerrin'e küstüler, onu beklemeden otobüse bindikleri gibi döndüler. Ama mesaj atıp teessüf eden arkadaşlarının tutumu, öğlene doğru Ozan'ın yatağında gerine gerine uyanan Zerrin'in umurunda bile olmadı. Ülkü Bey konuşmasına abuk sabuk ekler yaparken, daracık malzeme odasında bir sigara yakan Zerrin, sevgililer günüyle doğum gününü kutlamak için ta İstanbul'dan gelecek olan ince düşünceli Ozan'ıyla kendisini romantik bir yemeğin, ardından kütür kütür bir sevişmenin beklediğini söylüyor. Kocası Ekrem Ceviz'i öldürdüğünden beri üstüne cilveli bir hal gelen Servinaz Ceviz kıkır kıkır gülüyordu. İki kadının aşk, seks ve sevgililer günü hakkındaki muhabbetini dinlerken geniş geniş sırıtan Ülkü Bey, Zerrin'in Servinaz'a söylediği bir cümleyle dona kaldı. Sanki gece boyunca yaptığı hayasızca erotik sohbetin metni üniversite senatosunda elden ele geziyormuş, herkes birbirine onu işaret ediyormuş gibi kıpkırmızı kesildi. Aşk muhabbetini bitirip mutfak personelinden şikayet etmeye başlayan Zerrin, "Bu Hacer abladan da illet ettim artık. Karı her dakika bağırıyor yırtık amın feryadı gibi." deyince, gece boyunca yazıştığı kadının o olduğunu düşündü. Sanki yüz yüze geleceklermiş, gelirlerse birbirlerini tanıyacaklarmış gibi sırtından ter boşandı. Ülkü Birinci'nin fantezi ustası olduğunu ama yazı ustası olmadığını düşündüğü chat arkadaşı Balbadem, yazışırlarken bir ara "insanlara da illet ettim" diye yazmış, sonuçta bir hoca olan Ülkü Birinci kendini tutamayarak "illet ettim denmez illet oldum denir" diyerek deyimi düzeltmişti. Ama asıl üstünde durduğu bu cümle değil, hayatında ilk kez Balbadem'den duyduğu yırtık küfürdü. Yanlış kullanılan bir deyimi, yaygın işitilmeyen bir küfrü ve bir doğum günü tarihini bir araya getiren Ülkü Bey, fantezilerini ateşleyen Balbadem'in Sunta levhanın arkasında durmakta olduğundan emin oldu. Kadınla rastlaşmadan bir an önce konuşmasını yapıp gitmenin derdine düştü. Aslında kaygılanmasına hiç gerek yoktu. Çünkü Balbadem adlı sanal kişinin Zerrin'le zerre kadar alakası bulunmuyordu. Zerrin'in kapı karşı komşusu, ağzı bozuk Cevriye abladan öğrendiği ve sıklıkla kullandığı bu küfür dilden dile gezerek Ülkü Birinci'nin chat yaptığı Balbadem'e kadar ulaşmıştı. Küfür öyle fazla uzun bir yol izlemiş değildi. Cevriye ablanın ağzı anasından da bozuk kızı, stilist Gönül, yıllardır İstanbul'da bir terzi kadının yanında çalışıyordu. Dikiş atölyesine moda evi, kendisine de modacı denmesi konusunda çok titiz olan terzi modacı Piraye Hanım, stilistiyle fazla içli dışlıydı. Çirkin ama çok canlı, çok neşeli bir kız olan Gönül'ün zengin argo dağarcığından çok yararlanırdı. Kendisi de yakası açılmadık yığınla küfür bilen, bir şeyi överken de yererken de küfürlü cümleler kullanan Piraye, Gönül'den kaptığı bu küfrü hemen yakın çevresine satmıştı. Ünlü televizyon oyuncularını giydiren bir modacı arkadaşı vasıtasıyla kreatif işlerle uğraşan kişilerin yaşadığı Cihangir'e ulaşan küfür, özellikle kötü sesli şarkıcılar için kullanılmaya başlanmış, ağızdan ağza geçerek şaşılacak bir hızla Cihangir tayfasının diline girip yerleşmişti. Ülkü Birinci'nin yazıştığı Balbadem, yaşadığı ağır menopoz nedeniyle sinirleri harap olmuş, işsiz bir reklamcı kadındı. Sürekli insan öğüten reklam dünyasından nefret ettiği halde yine aynı sektörde iş arıyor. Cihangir kahvelerinde vakit geçirip karşılaştığı snob reklamcıları iş çıkar mı diye yokluyordu. Dili kullanmayı gayet iyi bildiği halde, Ülkü Birinci ile yazışırken sırf eğlence olsun diye, bilhassa bozuk bir Türkçe kullanan Balbadem, kendisine ders verip illet ettim denmez illet oldum denir diyen ve profesyonel basketbolcu olduğunu söyleyen Zep Takma adlı adamın hoca moca gibi bir şey olduğunu tahmin etmiş, kıs kıs gülmüştü. O gece yazışırlarken Cihangir kahvelerinde öğrendiği bu küfrü, gittiği her yerde son albümü çalınan ünlü bir pop şarkıcısı için kullanmış, saatlerdir yaptıkları erotik sohbetten beyni bulanan Ülkü Bey de, ne SPRMİSSSSS gibi olabildiğince az SSLİHRF kullanarak son harflere aralıksız basarak ve de yığınla ünlem, soru işareti, gülen surat vesaire ekleyerek tam chat diline uygun bir şekilde karşılamıştı. Zerrin'le Servinaz gittikten sonra sakinleşen Ülkü Bey akıllıca düşünmeyi başardı. Sunta levhanın arkasında konuşan kadın Balbadem olamazdı. Tesadüfün bu kadarı hayatın gerçeğine aykırıydı. Ayrıca olsa bile yüzlerini tanımaları mümkün değildi. Birbirlerine ne gerçek resimlerini göndermişler ne de web kameralarını açmışlardı. Ama hadi diyelim mümkün, birbirlerini tanıdılar. Bundan bir sağlık kurumunda çalışan devlet memuru hemşirenin kendisinden daha fazla tedirgin olacağı şüphesizdi. Dolayısıyla herhangi bir tehlike söz konusu değildi. Ülkü Bey bunları düşünüp rahatlarken şehir tam bir kara çarşamba yaşıyordu. Atatürk Bulvarı'nda Üç Kardeşler Pastanesi'nin hemen yanında bulunan dört yıldızlı düzgün bir otelden gelen silah sesleri, ardından yine polis ve ambulans sirenleri, civarda oturanların yine heyecana kapılmasına neden olmuş, ortalık yine birbirine girmişti. Sırtında astragan kürkü, başında kalpak şeklindeki astragan şapkasıyla, Üç Kardeşler Pastanesi'nin önünde Mercedes'inden inen Türkan Hanım, bir taksiden inen Asiye Tibuk'un az ilerideki otele girdiğini gördü. Son bir aydır yürümekte iyice zorluk çekse de, zekasında en ufak bir gerileme olmayan yaşlı kadın, belediye meclis üyesi kocası Latif Tibuk'un yediği haltı sineye çekince, gözünden düşen Asiye Tibuk'un çantasından çıkardığı bir tabancayı erkek gibi beline soktuğunu görünce, olacakları az buçuk tahmin etmiş ama bir şey yapamadan öylece kala kalmıştı. Şoförü koluna girip içeri götürmek isteyince eliyle dur diye işaret etti, gözlerini kısıp otelin kapısına bakmaya başladı. Kokain baronu kılıklı Serhat, su muhallebisinin yapılışını çekmeyi nihayet bitirip, ekibiyle birlikte Üç Kardeşler Pastanesi'nin sonradan görme füzyon mutfağından soya filizli, cevizli bir şeyler yiyen yönetmenle sohbet ediyor, kendisine televizyona çıkma fırsatı veren, İki saat içinde ablası gibi yakınlık hissettiği ve senli benli olduğu Çiğdem ablaya yardımcı olmak için çırpınıyordu. Türkan Hanım'ın geldiğini görünce, "Senin asıl Türkan Hanım'la röportaj yapman lazım Çiğdem abla," diyerek kadını gösterdi. Türkiye'nin ilk kadın hakimlerinden olan Türkan Hanım şehir hakkında her şeyi biliyordu. Serhat'ın hafif abartılı tahminine göre 103-104 yaşında vardı ve kadın tek başına belgesel konusuydu. Belgesel çekerken konuştuğu kişilerin "asıl şunu görmen lazım, asıl bunu çekmen lazım" türünden cümlelerine illet olan Çiğdem Taşpınar hiç aldırmadı. Ama Serhat sanki görmüş gibi "kadında bir eski fotoğraf arşivi var ablacığım, bir görsen var ya, yemin ediyorum kafayı yersin, en az 100 yıllık hepsi" deyince kulakları dikti. Üç gündür çekim yaptığı şehirde dişe dokunur bir şey yakalayamamış, kötü restore edilerek mahvedilen tarihi eserlerin görüntülerinden de hiç memnun kalmamıştı. Arşivinden yararlanabileceğini umduğu kadınla tanışmak istedi. Serhat bir işe yaramanın verdiği büyük memnuniyetle yerinden fırladı kapının ağzında durup kadının içeri gelmesini bekledi. Ama Türkan Hanım'ın girmeyip uzakta bir noktaya bakmaya devam ettiğini görünce, "Allah Allah, niye girmiyor ki bu?" diye yanına gitti. Tam "Hakime Hanım buyurun" diyecekti ki, Türkan Hanım'ın tahmin ettiği şey oldu. Önce bir el, sonra arka arkaya 7 el ateş edildi. Daha ilk kurşunun sesiyle yerinden fırlayan Çiğdem Taşpınar, Serhat'ın yanına geldiğinde halk pencerelere üşüşmüştü. İçinde bir sesin "buradan kesin bir şey çıkar" dediği yönetmen, kameramanını kaptığı gibi otele koştu. Çiğdem ve Uysal kameramanı Bosnalı Damir, olay yerine vardıklarında, aşkından ölen Latif Tibuk'un vaatlerine kanarak, sınır dışı edildiği ülkeye kaçak yollarla geri gelen Moldovalı Anya, çıplak vücuduna yorganı çekmiş, dehşet içinde haykırıyor, gözünü kırpmadan 8 el ateş eden Asiye Tibuk, dimdik bir vaziyette polislerin gelmesini bekliyordu. Çiğdem koridorda biriken kalabalığı yarıp içeri girdiğinde, Asiye Tibuk tabancasıyla kocasını işaret ederek Anya'ya, "Al Hayruni gör şimdi," dedi. Anya'ya değil, sadece kocasına ateş etmiş, 8 kurşunun 5'i Latif Tibuk'un süt gibi beyaz ve kılsız bacaklarına, diğerleri karyolanın ayak ucuna ve duvara isabet etmişti. Asiye kocasını öldürmek değil, sakat bırakmak istemiş, başarılı da olmuştu. Latif Tibuk acıdan geberdiği halde, bir önceki baskında olduğu gibi, gene kameramana saldırmaya çalışıyordu. Ama diz kapağı parçalandığı, kurşunu yiyen baldırlarından oluk oluk kan aktığı için yerinden kıpırdayamıyor, bir yandan çıplaklığını örtmek için yorganı çekiştiriyor, bir yandan da "çekme ulan, çekme!" diye bağırıyordu. Hastanenin 350 kişilik konferans salonunda, çoğunluğunu hocalarının zoruyla gelen tıp fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu dinleyici kitlesine konuşmasını yapan Ülkü Birinci, konuşmasının daha başında herkesin esnediğini görünce sinirlenip, "Aşk ne özveridir ne de benliği korumaktır. Aşk aslında sadece budur," diyerek perdeye yansıttığı çıplak bir kadın göğsünü ışıklı çubukla işaret ederken, yine ambulans ve yine polis arabaları yola çıkmış, sabahtan beri her siren sesiyle pencereye koşan halk bir kez daha hareketlenmişti. Bu kez yaralının belediye meclis üyesi Latif Tibuk olması ve karısı tarafından vurulması büyük heyecana yol açtı. Oysa şehrin kara çarşambası daha bitmemiş, asıl büyük olay henüz yaşanmamıştı. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin 1. katında, kimsenin uğramadığı taraftaki bir odada, Nemişo'nun üstüne battaniye örttüğü başhekim horul horul uyuyor, şehrin öbür tarafındaki devlet hastanesinde tedaviye alınıp koluna serum takılan Sevim Hanım, kocası durumundan haberdar olduğu halde gelmediği için hüngür hüngür ağlıyordu. Sabahki kavga nedeniyle aralarında her şeyin bittiğini sanan kadıncağız, Ankara'da oturan kardeşlerini aramış, hıçkırmaktan sesi boğularak temizlik yaparken zehirlendiğini söylemiş, hemen ardından başhekimden boşanmaya karar verdiğini eklemişti. Kendisi devlet hastanesinin bakımsız bir odasında can çekişirken, sırf sabah kafasına bir şey fırlattı diye yanına gelmeyen bir kocayla daha fazla yaşaması imkansızdı. Ablalarının zehirlendiğini öğrenince paniğe kapılan 2 erkek kardeş arabaya atladıkları gibi yola çıktılar. Sevinmiş kolarının abarttığını, hastaneye varıncaya kadar eniştenin de gelmiş olacağını, her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorlardı. Devlet hastanesinde ağlayan bir tek Sevim Hanım değildi. İsmet'in çift ağızlı, oluklu bıçağından nasiplerini alarak hayatlarını kaybeden şemsiyeci Remzi ile Kabzımal'ın yakınları, morgun önünde saçlarını başlarını yolup ağıt yakarlarken, ağır yaralı Hidayet'in karısı, kardeşleri, yaşlı ana babası hastaneye koşmuşlar, AB negatif kan bulma derdine düşmüşlerdi. Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Alim Kahkeci'nin ağır bir sakinleştirici vererek durumuna müdahale ettiği tavşan dudaklı Ayşe Nuran Serbest'in pansumanı yenilenmiş, Enfeksiyon ihtimaline karşı antibiyotik verilmiş. Ne olur ne olmaz diye yatağa bağlanan zavallı kızcağız derin bir uykuya dalmıştı. Jinekolog Tuğba Kahkeci, kızının başında ağlayan Faika Hanım'ı evine götürmeye ikna etti. Zavallı anneyi uzun ve zor günler bekliyordu. Gidip dinlenmeli, akşama tekrar hastaneye gelmeliydi. Kadıncağız üstüne başına bir şeyler almak için eve yollandı. İsmet, millet çay bahçesinde çift kaşarlı tost yiyip ayran içerken yakalandı. Polise hiç direnmedi. Kuzu kuzu karakola gitti, sorguya alındı. Başkomiser oğlunun durumunu öğrenince koşup gelen babanın, televizyonda Aşıklar Atışıyor yarışmasında izlediği ve SMS'le oy verdiği kemençeci Aşık Seyit olduğunu görünce adama sempati duymuş, İsmet'in durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, hatta iyi bir avukat tutmasını tavsiye etmişti. Bunca yıllık meslek hayatının verdiği tecrübeye dayanarak İsmet'in kolay kolay yakayı sıyıracak gibi görünmediğini düşünüyor, bir deli raporu uydurmaları gerektiğini söylüyordu. Ülkü birinci konuşmasına başlarken ortalık sakinleşmiş gibi görünüyordu. Ama az sonra olacakların yanında bu sakinliğin ancak fırtına öncesi sessizlik olduğu söylenebilirdi. Başhekime iki okkalı dilim otlu kek yediren nöropsikiyatr, ince bir dilimde kendisi yemişti, kafası güzeldi. Yarım saat içinde üstüne bir neşe, bir sevecenlik gelmiş, Servinaz Ceviz'den haz etmedikleri için sözünü dinlemeyen birkaç genç hemşire kıza da ince birer dilim kek ikram etmişti. Nebahat Hanım kekin tümünü dağıtmadan rahat edemedi. Hastanedeki işine fit olan ve sözleşmesi yenilenmez korkusuyla canla başla çalışmaya başlayan Hademe Cumali, Ülkü birincinin konuşması başlamadan önce söylene söylene muşambaları silen kulaksız Ziya, başhekimin saçma sapan davranışlarını bütün hastaneye ilan etmek zorundaymış gibi her önüne gelene anlatan Nemişo ve hatta bir süredir odasından çıkmayıp harıl harıl hastane günlüğü defterini dolduran Barış Bakış, cevizleri kıtır kıtır olmuş bu keki bayıla bayıla yediler. Saat 2'ye geldiğinde personelin çoğu otlu kekin bir ucundan koparıp ağzına atmış bulunuyordu. En son doğum yapan kız kardeşini özel bir odaya aldırdığı ve gayet yakın bir alaka gösterdiği için minnettar olduğu jinekolog Tuğba Hanım'a teşekkür mahiyetinde, kocası Alim Bey'in odasına bir kitaplık yapmak için ölçü almaya gelen marangoz Alacagöz sipahi, kulaksız Ziya'nın yediği kek diliminin yarısını ağzına atmış, çiğnemeden yutmuştu. Kekten yiyen herkes nedensizce gülüyor, hiçbiri kendini neden bir hoş hissettiğini anlayamıyordu. Bu ruh halini iyi bilen keş marangoz, kafası kısa sürede güzel olunca çok şaşırdı. Kaçık doktorun kekinde ot olması ihtimaline inanamıyor, kendisinin sıkı bir esrar içicisi olduğu ortaya çıkar korkusuyla açık açık "bu yediğim şeyde ot vardı galiba da" diyemiyor, durumu anlayabilmek için sürekli ona buna "keki kim yapmış, neden yapmış, ne koymuş içine" gibi herkesin manasız bulduğu sorular soruyordu. Koltuğunun altına sıkıştırdığı günlüğüyle başıboş bir şekilde dolaşırken nöropsikiyatrın odasına da misafir olan ve kekten nasibini alan Barış durup dururken kadına saati sordu. Saat kullanmayan, cep telefonunkine bakmaya da üşenen nöropsikiyatrın zaman algısını yediği otlu kek tümüyle bozmuştu. 5'i 20 geçiyor diye kafadan attı. Barış Bakış kadının 1'i 20 geçiyor dediğini sandı. "Oo, daha erkenmiş" diyerek odasına gitti. Defterini yastığının altına koyup üstü başıyla yatağa girdi, yorganı başına çekti. Oysa saat 3'e 10 vardı ve Barış saat 3'te hastanenin arka tarafında, dörtlü koltuk hurdasının orada Gülnazmiye Görgün'le buluşacaktı. Çok tedirgin ve dikkatliydi. Gülnazmiye'nin yardımıyla buradan kurtulmak istiyordu ama planları genç kızınkilerden tümüyle farklıydı. Kendisini sol eliyle aldattığına inandığı muhayyel karısını bulabilmek için Gülnazmiye ile birlikte hastaneden kaçması şarttı. Dörtlü koltuk hurdasında kızla buluşacak, korkma çok paramız var diyen kızın çantasını zorla alıp bir taksiye binecek. Ankara'da bahçeli evlerde oturduğunu düşündüğü karısına gidecek ve hesaplaşacaktı. Gülnazmi'ye çantasını vermemekte direnebilirdi. Bu nedenle kızı akşam karanlığına kadar oyalamayı, sonra bir köşede boğmayı kuruyordu. Saat 3'te buluşacağı Barış'ı, bizzat çıkaracağı kargaşadan yararlanarak hastaneden kaçırmak isteyen Gülnazmi'ye, aylardır yaptığı planın sonuna gelmişti. Sevgilisini 2 kez normal yollardan çıkarmayı denemiş ama başhekimin başına iş açılır korkusuyla hastane sınırları dışına çıkmaması için kesin tembihte bulunduğu sevgilisinin güvenlik kulübesini aşmasını sağlayamamıştı. Nevrotik Hamdi Tutuş'la kanka olan adamın güvenlik kulübesinde oturup ince ince doğradığı portakal kabuklarını elektrik sobasının tellerine asarken anlattığı dini hikayelere bayılan bekçi Enver abiye sigaralar, baklavalar götürmüş. "Abi benim hastam ya, biraz hava alması lazım, yarım saat sonra getireceğim vallahi bak" türünden diller dökmüşse de "git başhekimden kağıt getir, sonra nereye götürürsen götürden" başka cevap alamayınca sıra dışı bir yol bulması gerektiğine karar vermişti. 52. ayrımın sonu. Sayfa 448.